Ayrım 15.
Bir zaman ağzına defter lafı almadı. Dirmit, Atiye'nin defteri unuttuğunu sandı. Defteri gidip merdiven oyuğundan çıkardı, çantasına koydu. Koyduğu gün Atiye defteri buldu, alıp başka yere sakladı. Dirmit, akşama kadar evin içinde defterim, defterim diye çarpındı. Atiye, aran yat geberesice deyip tesbihini eline aldı. Dirmit'in ağlamasını, yalvarmasını umursamadı. Defteri akşama kadar ortaya çıkarmadı. Akşam herkesi başına topladıktan sonra getirip defteri ortaya attı. İlkin Dirmit'in defterinden ne vakitten beri huylandığını, Dirmit'in defteri olan düşkünlüğünü, defteri anadan babadan daha çok kıymet verdiğini saydı döktü. Ardından bir ana olarak merak edip deftere bakmak istediğini ama defteri bir türlü ele geçiremediğini söyledi. Huvat defteri eline aldı, evirdi çevirdi. Oku bakalım lan deyip Seyit'e verdi. Seyit Dirmit'in şiirlerini bağıra bağıra okumaya başladı. O okurken Dirmit öfkesinden bir ağıt tutturdu. Seyit okumayı bırakıp ''Bunlar ne ki bunlar için ağlıyorsun kız?'' diye terslendi. Üşenmeyip Dirmit'in yanına gidip başına dikildi. Defterin sayfalarını gözünün önünde fırıl fırıl çevirdi. Sonra ''Gözünün yaşına yazık değil mi?'' deyip defteri yırttı, kaldırıp attı. ''Sende akıl varsa ben eşeğim'' diyerek çekilip divanın üstüne yattı. Atiye oğlunun defteri yırtan ellerinin dert görmemesi için bir tesbih dua okudu. Elini soğuyan yüreğine çaldı. Huvat, şiir senin neyine kız diye nasihata başladı. O nasihata başlar başlamaz Mahmut'u bir gülme aldı. Benim gitarım kırıldı, kızın şiirleri yırtıldı. Ne var bunda gülünecek demedi. Güle güle yerlerde uğundu. Bir karnını tuttu, bir kaldırıp kendini divanın üstüne attı. Onun gülmesi ötekileri aldı. Mahmut'un arkasından hepsi birden gülmeye başladı. Onlar güldü, Dirmit ağladı. Dirmit ağlarken yataklar serildi. Herkes yatağına çekildi. Dirmit sabaha kadar onların hırıl hırıl öten nefeslerinin sesini dinledi. Durmadan şiirlerim, şiirlerim diye inledi. Sabah boynunu büküp çantasını eline aldı. Uykusuz gözlerini yere dikip evden çıktı. Yol boyunca başına un gibi incecik bir kar yağdı. Dirmit kederinden köpek karının yağmasına sevinemedi. Kar ince ince üstüne döküldükçe bir küskünlükle omuzlarını silkti. Köpek karı iki adımda bir ak bir perde oldu. Dirmit'in yoluna durdu. Ona yağdığına neden sevinmediğini sordu. Dirmit köpek karına akşam olanları anlattı. Kar öfkesinden tozuyup savruldu. Gel benimle deyip Dirmit'in elinden tuttu. Onu iki yana ağaçlık upuzun bir yola çıkardı. Dirmit yol boyunca elleri havada bağırarak yürüyen sıra sıra bir dolu insan gördü. Bir merakla yüzünü kara döndü. Kar Dirmit'in elini bıraktı. Ona kalabalığın arasına karışmasını, avazı çıktığı kadar bağırıp içini boşaltmasını söyledi. Dirmit önce ağızları öfkeyle açılıp kapanan, yumrukları hırsla sallanan insanların arasına girmeye çekindi. Ama içindeki bağırma isteğini yenemedi. Koşup sıralardan birine girdi. Yanında, önünde, arkasında bağırarak yürüyen insanlara baktı. Hiçbirini tanıyamadı. Çok sonra kalabalığın arasında, yüzü hiç gülmeyen, ders aralarında tek başına bahçede gezinen öğretmenini gördü. Şaşırdı. Birden onun yanına koşmak, nereye gittiklerini, niye gittiklerini sormak istedi. Ama okuldan kaçıp kalabalığın arasına girdiği için öğretmeninin yanına gitmekten korktu. Yanında yürüyen kendi boyundaki oğlanın kolundan tuttu. Oğlana ne diye bağırdıklarını, nereye gittiklerini sordu. Oğlanın bir tek öğretmenler için dediğini duydu. Gerisi kalabalığın sesinde boğuldu. Dirmit öğretmenlere ne olduğunu anlayamadı. Bir merakla sıraların içinde öğretmenini arandı. O şaşkın şaşkın aranırken yanındaki oğlan elini kaldırması, bağırması için Dirmit'e işaret etti. Dirmit önce ne bağıracağını bilemedi. Yanında belinde yürüyen insanlara kulak kesildi. Kulağına toplu bir çığlıktan başka bir şey gelmedi. Bir zaman adımlarını çığlıklara uydurup yürüdü. Ne diye bağıracağını düşündü. Karın bağır içini boşalt demesini hatırladı. Dudaklarını araladı. Elini yumruk edip kaldırdı. Yüreği heyecandan güp güp atmaya başladı. Utançtan yanakları kıpkırmızı oldu. Gerisin geri yumruğunu çözüp elini indirdi. Derin derin soluyup yüreğinin çırpınmasını dindirdi. Dilini ısırıp kuruyan ağzını ıslattı. Sonra içinden taşıp gelen, durdurmaya gücünün yetmediği incecik sesini kalabalığın sesine kattı, bağırmaya başladı. Şiirlerimi yırttılar, şiirlerimi yırttılar. Kalabalık birden yüzünü Dirmit'e döndü. Dirmit bağırarak üstüne gelen bir dolu insan gördü. Korkudan dizlerinin bağı çözüldü. Kemikleri su olup eridi. Sesi içine çekildi. Olduğu yere yığılıp kaldı. Çantası uzak bir yere düştü. Dirmit düştüğü yerden çantasını almak için uzandı. Kolu ayaklar altında kaldı, ezildi. Dirmit kolum diye inledi. İnlerken koluna sımsıkı bir el yapıştı. Dirmit tutunup kalktı. Korkuyla önüne arkasına baktı. Rüzgar vurdukça sağa sola savrulan, bir eğilip bir doğrulan buğday başakları gördü. Başaklar birden kaçışan insanlara dönüştü. Dermot büyülenmiş gibi gözlerini hızla dağılan kaybolan insanlara vardı. Donup kaldı. Kar koşup yetişti. Dermot'in yüzüne sulu taneler serpti. Polis geliyor, durma dedi. Dermot'in eline çantasını tutuşturdu. Dermot arkasına bakmadan insanların girip gözden kaybolduğu sokağa doğru koştu. Bir solukta sokağa geçti. Açıklık bir yere çıktı. Tek insan göremedi. Başını ince bir tül gibi göğü kaplayan kara çevirdi. Dermot, hiç akıl yok sende dedi. Kar güldü. Dermot kara neden kendisini kalabalığın içine götürüp soktuğunu sordu. Kar uzun uzun düşündü. Gökyüzünden her pul pul olup dökülmesinde neden eriyip gittiğini, tuttuğu yerden neden çok geçmeden su olup aktığını anlatmaya başladı. Dermot kutu kutu evlerin damında tutan karın insanların acılarına dayanamayıp eridiğini öğrenince şaşırdı. Onun tuttuğu damlardaki tüm evlerin içini görmesine sevindi. Keşke ben de kar olsaydım dedi. Kar yine güldü. İnce ince Dermot'un dudaklarına döküldü, yüzünü okşadı. İsterse kar olmadan da bütün evlerin içini görebileceğini söyledi. Dermot içini çekti. Öyle çok ev var ki dedi. Gözlerini yumdu. Şiirleri yırtılan başka kızlar var mı diye sordu. Kar düşüp soğuldu. Dermot gözlerini açıp karı aradı, göremedi. Başını buz mavisi göğe kaldırdı. Varsa onları bulacağım diye bağırdı. Ezilen kolunu usulca yokladı. Çantasını koltuğunun altına aldı. Okula gidemeyeceğini, eve geri dönemeyeceğini hatırladı. Sinemaya gitmeye karar verdi. Afişinde başına renkli balonlar yağan sarı saçlı bir kızın olduğu filme girdi. Filmde köyden gelen bir kızın şarkıcı olabileceğini, karnından bıçaklanıp sahneye devrilebileceğini öğrendi. Sarı saçlı kızın karnından kan fışkırırken ağladı. Gözleri ağlamaktan kıpkırmızı oldu. Ağlaya ağlaya sinemadan çıktı. Bir sarı saçlı yüzüne şarkı söyledikçe çarpı çarpı ışıklar konan kızı bir sabahki yürüyüşü düşündü. Karın söylediklerini aklına getirdi. Başında bir ağırlık, içinde bir titremeyle eve geldi. Hiç ses etmeden bir köşeye çekildi. Kulağında uğuldayan, karmakarışık seslerin içinde kendi sesini arayıp buldu, gözlerini yumdu. Uzun uzun şiirlerimi yırttılar diye bağıran sesini dinledi. Gözünün önüne bağırarak yürüdüğü yolları, önünden geçtiği sıra sıra evleri getirdi. Korkuyla ürperdi. İçini bir şeyler çalmış, evdeki taş aynayı düşürüp kırmış gibi bir suçluluk kapladı. Ardından akçılılardan birinin kendisini yürürken görmüş olabileceğini, gelip evdekilere söyleyebileceğini düşünüp korkuya kapıldı. Yüreği küt küt atmaya başladı. Gözlerini açıp kalktı. Pencerenin önüne geçti. Kara bakar bakmaz korktuğu için utandı. Kızaran yüzünü perdeyle örttü. Kar Dermot'in haline güldü. Dışarıdan yollarda koşarak bağırmak ne güzeldi düşündün mü diye seslendi. Dermot karın korkusunu yüzüne vurmamasına sevindi. Pencereyi açıp kara doğru eğildi. En güzeli oydu dedi. Dermot o geceden sonra yollarda insanlarla birlikte bağırmanın sevincine boğuldu. Bağırarak kocaman evlerin yüzüne baktığını hatırladıkça içinden hep bağırmak geldi. Yatarken, otururken, karı seyrederken, yemek yerken bağırmamak için kendini zor tuttu. Ama sesi bir akşam isyan etti. Dermot ellerini boğazına bastırıp yine kendini tutmaya çalıştıysa da kâr etmedi. Sesi ipini koparıp boğazından yukarı atıldı. Dermot o günden sonra bir zaman sesini tutamadı. Evin içinde durup durup bağırmaya başladı. Kimse birdenbire Dermot'a ne olduğunu anlayamadı. Atiye kulağına bağır diye ses mi geliyor yoksa kız diye Dermot'in ağzını aramaya başladı. Dermot ağzını arayanı ayrı bağırdı, merakla yüzüne bakınanı ayrı bağırdı. Her işinin başına sonuna bir bağırma koydu. Atiye de ona bir güzel at buldu. Dermot'in evin içinde yeni adı Bağırıkçı Kız oldu. Bağırıkçı Kız evin içinde bağırınıp gezerken Nuber'in kısmeti kanter içinde evin yolunu buldu. Terini sile sile Nuber'in oturduğu pencerenin altına gelip durdu. Gece gündüz yağmur kar pencerenin altından ayrılmaz oldu. Atiye bir bekledi, bir perdenin arasından oğlanı gözledi. Sonunda Nuber'i süsledi püsledi, binbir tembihle kısmetiyle görüşmeye gönderdi. Nuber annesi tesbihler çekip dualar ederken bir sevinçle eve geldi. Atiye tesbihi bırakıp kızını koltuğunun altına aldı. İkisi bir köşeye çekildi. Atiye söyledi, Nuber dinledi. Nuber anlattı. Atiye kafa salladı. Ertesi gün Nuber yine süslendi püslendi. Eteklerinde ziller çala çala kısmetiyle görüşmeye gitti. Atiye Nuber'in arkasından yine dualar etti. Oğlanın Nuber'den başka yüz göstermemesi için Tanrı'ya yalvardı. Kimi gün kızının cebine okuyup üflediği şekerleri koyup kızının elinden oğlana yedirtti. Kimi gün oğlana uğurlu gelir diyerekten dört yanı salkım saçak güveyi parmağa işli mendiller verdirtti. Kızım şöyle git, kızım şunu da et diye diye oğlanı sevdalara düşürdü. Oğlanın yüzü Nuber'in yüzünden başka yüz görmez oldu. Nuber bir gitti, bir oğlanı camdan gözetti derken sonunda Atiye'ye müjdeli haberi getirdi. Atiye bir sevinçle kızının kısmetinin yakında gelip kapılarını çalacağını evdekilere duyurdu. Huvat'ı alıp bir köşeye oturdu. Oğlanın yaşça Nuber'den az ufak olduğunu ama eli yüzü temiz, helal süt içmiş bir çocuğa benzediğini kocasına söyledi. Oğlanın geleceği gün şişeleri kaldırması için tembihledi. Ayrıca ayağından beyaz çubuklu şeytan pantolonunu çıkarması, ileri geri konuşmaması için bir ton dil döktü. Huvat'ı çubuklu pantolon uğursuzluk getirir diye işleyerek ayağına doğru dürüst bir şey giymeye razı etti. Ertesi gün erkenden evin içinde bir hazırlıktır başladı. Bir yandan herkes ne giyeceğini, ne diyeceğini, nereye oturacağını dair tembihlendi, bir yandan ev köşe bucak temizlendi. Oğlanın geleceği akşam gündüzden bir tepsi baklava açıldı. Oğlanın oturtulacağı yere minderler dayandı, merdivenlere kilimler serildi. Aralığa boydan boya basma perdeler dikildi. Her bir iş tamam edildi. Son olarak Nuber'in koynuna okunmuş, ağartılmış, bez sarılmış bir avuç kına verildi. Sevincinden kanı çekilmesin, ağzı kurumasın diye şerbetler içirildi. Nuber şerbet içer içmez gökten sicim gibi bir yağmur indi. Atiye kızı şerbet içerken yağmurun başlamasını iyiye yordu. Nuber'e bolluk içinde bir ömür süreceğini duyurdu. Hayırlısı deyip beklemeye koyuldu. Oğlan karanlık iyice çökünce saçından, burnunun ucundan sular damlatarak elinde bir deste çiçekle çıkıp geldi. Huvat oğlanın tek başına kız istemeye gelmesini içerledi. Saçlarının kız gibi omuzlarına değmesine sinirlendi. Oğlanın bir de sigarayı yakıp dumanı yüzüne yüzüne verince Huvat kahrından suratını bir karış sallandırdı. Dönüp oğlana bakmadı. Ağzını açıp tek kelime konuşmadı. Atiye kaş göz ettiyse de Huvat'ın yüzünün eğrisini alamadı. Çaresiz Huvat'ın hasta olduğunu öne sürdü. Oradan buradan laf buldu buluşturdu. Oğlanı konuşturdu. Halit'e, Seyit'e işmar ede ede az biraz ortalığı düzeltti. Derken oğlan ayaklarını kilimin üstüne sürte sürte sonunda Nuber'i Huvat'tan istedi. Huvat kısmet dedi, başını önüne eğdi. Oğlan ben diyeceğimi dedim, isteyeceğimi istedim deyip kalktı. Annesini alıp yeniden geleceğini haber etti. Çıktı gitti. O gitti, Huvat ağzını açtı. Saçı omuzlarına değen, Bismillah deyip oturmadan sigara dumanı savuran bir damadı olacağına, ölmesinin daha iyi olacağını söyledi. Elini yüzünü alıp bir köşeye çekildi. O bir köşeye çekildi, bu defa Seyit ortaya atladı. Ablasının yanına böyle bir oğlanın yakışmayacağından lafa başladı. Yeminle Akçalıların bu oğlana güleceklerini söyleyip babasının bağırmasına dışarı kaçan Nuber'i içeri çağırdı. Oğlanı görür görmez az daha katil olacağını, kendini zor yendiğini duyurdu. Sonra o da elini yüzünü alıp bir köşeye oturdu. Nuber içini çekip başını önüne eğdi. Bu defa Halit orta yere geldi. Oğlanın saçlarını götürüp berber Zekeriya'ya kestirirlerse pekala eli yüzü temiz bir delikanlıya benzeyebileceğini ileri sürdü. Oğlana iyice baktığını, saçlarını yüzünden, gözünün önünden kaldırtabilirlerse onu insan içine çıkarabileceklerini söyleyerek Atiye'nin yüzünü biraz olsun güldürdü. Ama Huvat oğlanın saçından sonra yaşını diline doladı. Ortada bir sebep yokken kızının kendinden küçük biriyle evlenmesinin ayıp sayılacağından laf açtı. Arkasından oğlanın saygısının pek kıt olduğundan, kalkıp gidene kadar yüzüne duman savurduğundan dem vurdu. Atiye hiç ses etmeden dinledi. Oğullarının, kocasının fikrini anladı. Bu kızın üstünde benim de laf söyleme hakkım var mı var deyip ufaktan lafa başladı. Lafı lastik gibi sündürdü. Kendisi ölüp giderse kızının ortada kalacağından, ona kimsenin el uzatmayacağından başlayıp oğlanın saçına, sigara dumanı üfürmesine kadar geldi. Ondan sonra lafı ağlamaya bozdu. Gözlerinden tesbih tanesi gibi yaşlar akıttı. Ama Huvat'ın ağzından olmaz, bu oğlan bize gelmezden başka laf alamadı. Atiye günlerce için içinde Huvat'ı razı edebilmek için onun arka sıra gezindi. Bir Huvat'ın sırtını sıvazlayıp iyiliğe bozdu, bir kavga tutturdu. Bir Halit'i babasıyla konuşturdu, bir herkesten gizli Nuber'i oğlanla buluşturdu. Kızının kısmeti kaçıp gidecek diye aklı gitti. Cami cami, dergah dergah gezindi. Oğlanın ayağını kapılarına bağlamak için dua etti. Hastalanıp yataklara serilmeden bu işin sonunu tatlıya bağlamanın yollarını aradı. Ondan bundan akıl sordu. Huvat'ın ağzını bağlamanın yolunu buldu. Bir mendili okuttu, Huvat'ı sıvazlaya sıvazlaya uyuttu. Mendilin dört ucunu kör düğüm etti. Usulca Huvat'ın koynuna soktu. O gece sabaha kadar mendilin dört ucu gibi kocasının ağzının kör düğüm olması, bu iş bitinceye kadar ağzının oğlana kötü diyeceği zaman açılmaması için dua okudu. O geceden sonra Huvat'ın dili tutuldu. Hele elinde deste deste güller, sapsarı saçlı bir kadınla damadı olacak oğlan çıkıp tekrar gelince sayıp döktüklerini unuttu. Bir de sarı saçlı kadının damadı olacak oğlanı doğururken ses tellerinin koptuğunu, o günden sonra fısıltıyla konuştuğunu öğrenince sesi kadının sesi gibi hıp diye kesildi. Kadının bir istemesiyle Nuber'i oğlana verdi. Atiye o akşam mendilin dört ucunu çözdü. Mendili götürüp sevine sevine toprağa gömdü. O mendili gömdü, Huvat yeniden ağzını açtı. Fısıldayarak konuşan kadını da, saçı omuzlarına değen oğlunu da iyi bir adama benzetemediğini, kimin nesi olduklarını bilmediğini, bilmediği kapıya kızını bağlayamayacağını sayıp dökmeye başladı. Ama Atiye, Huvat'ın sakalını eline geçirdi. İçinden, konuş yat sen diye söylendi. Dışından Huvat'a kafa salladı. Bir mendilin daha dört ucunu bağladı, Huvat'ı uyuttu. Mendili koynuna koydu. Huvat Huvatlıktan çıktı. Atiye'nin elinde oyuncak oldu. Atiye mendilleri bir çözdü, bir gömdü derken Nuber'in nişanını etti. Nişandan sonra Huvat'a iyi kötü diyecek söz kalmadı. Damadını karşısına alıp iskambil oynamaya, zar atmaya başladı. Oynarken oynarken oğlana kanı kaynadı, içi ısındı. Oğlanın da kendisi gibi denize düşkün olduğunu öğrenince damadının üstüne damat bulunmadığıyla övünmeye başladı. Hele damadının kendisini kırmayıp, yüzlemeyip, saçını gidip kestirmesinden sonra damadım dedi, başka bir şey demedi. Oğlanı herkesin ortasında eline bir tarak geçirip Nuber'in önüne çekip oturtmasına, saçlarını eline alıp saatlerce taramasına ses çıkarmadı. Hiç o güne kadar öyle oynamak görmediği halde oğlanın hem söyleyip hem kafasını, ellerini, bacaklarını sallayarak oynamasına karışmadı. Hem karışmadı hem de ellerini birbirine çarpıp tempo tuttu, kaynatalığını, yaşını başını unuttu. Nuber'in gözünde yaşlarla günlerce incir ağacının altında beklediği nişanlısı çok geçmeden bir güneş gibi evin içine doğdu. Sarı saçlı annesi, Atiye'nin sessiz bacısı, çocukların sessiz teyzesi oldu. Nuber sessiz kaynanasına mantılar sıktı, börekler açtı. Ne kadar hüneri varsa hepsini döktü saçtı. O hünerlerini döküp saçarken nişanlısı Beriyan'da herkesi başına topladı. Fıkralar, hikayeler anlattı. Bir güldürdü, bir düşündürdü. Fıkralardan oyunlara geçti. İlkin ceza vermeceli eşek oyununu seçti. Oyunu herkese öğretti. Tekrar tekrar oynattı. O günden sonra evin içinde herkes bir oyun sevdasına düştü. Huvat evden dışarı çıkmaz, denize bakmaya gitmez oldu. Akşama kadar gözünü cama verdi, damadının yolunu gözledi. Damadını görür görmez elinde eşek oyununun sopasını geçirdi. Elinde sopayla "Nerede kaldın oğlum gelele" diyerek merdivenin başına dikildi. Atiye, elin oğlunu ayıp etme diye tembihledikçe Huvat bir sevinçle damadının koluna girip içeri geldi. Damadımı seviyorsam azıcık soluklansın sonra oyununa otururum demedi. İçeri girer girmez ben ebeyim ha diye kesim kesti. Sopayı eline alıp ebeliğe yattı. Çoluğu çocuğu başına toplayıp oyunu başlattı. Sonunda herkese eşek oyunundan bıktırdı. Oyuna yanaşmıyor diye damadı ile küslük çekişmeye başladı. Damadı bu defa ortaya başka hünerlerini döktü. Hiçbir yere tutunmadan başının üstünde Huvat'ın karşısına dikildi. Sonra o yumurtayı kırmadan nasıl havaya atıp tuttuğunu gösterdi. Bir dolu sihirbazlık numarası yaptı. Huvat'ın tüm bunlardan sonra damadına olan sevgisi iki katına çıktı. Ama sonra damadının bir köçek sülalesinden geldiğini aklına taktı. Düşüncesini Atiye'ye çıtlattı. Atiye kocasını, düşüncesini kendisine saklaması, kimseye açmaması için tembihledi. Akçalı'da düğünlerde yorgan çeviren, havaya yumurta atıp tutan aptalların pek de makbul insanlar sayılmadığını bildiğinden Huvat'ın kafasından bu düşünceyi silip atması için damadının tüm bunları okulda öğrenmiş olabileceğini öne sürdü. Huvat zamanla kafasından damadının köçek olduğu düşüncesini sildi. Onun yerinde duramamasının cahilliğine verdi. Hatta yumurtadan ne anlamasına sevindi. Ona yumurta oyununu, yumurta oyununun türküsünü öğretti. Bir kendi için bir de damadı için iki yuvarlak yumurta seçti. Yumurtaları tuza batırıp kabuklarını iyice sertleştirdi. Birini damadına verdi, birini kendi aldı. Damadı ile yumurta oyununa daldı. Dünyayı kaygıyı unuttu. O unuttu, bu defa Atiye'yi bir düşünce aldı. Ağırbaşlı, sesi soluğu çıkmayan kızının bu yerinde duramayan oğlanı elinden uçuracağından korkmaya başladı. Kızının nişanlısına ettiği hizmeti az buldu. Daha çok hizmet, hürmet etmesi için Nuber'in kulağına nasihat okudu. Nuber annesi kulağına okudukça ne yapacağını, nişanlısının önünde arkasında nasıl döneceğini bilemedi. Elleriyle nişanlısının ayak tırnaklarını varıncaya kadar kesti, saçlarını taradı. Ceplerine mavi boncuklar, oyalı, kokulu mendiller koydu. Onun gibi başını, ayaklarını sallayarak oynamayı öğrendi. O oyuna kalktıysa o da kalktı. Nişanlısının karşısına geçip bir o yana bir bu yana sıçradı. Her gün nişanlısına mantılar, baklavalar açtı. Açtığını eliyle oğlanın ağzına koydu. Bir yandan kaşını aldı, ip gibi yaptı, bir yandan elini yüzünü boyadı. Nuber, Nuberlikten çıktı, nişanlı delisi oldu. Ağzını nişanlısına verip bülbül gibi şakımaya, türkü çağırmaya başladı. O türkü çağırıp etrafında dolandıkça nişanlısı hüner koymadı, döktü. En son akşamları gelir gelmez sokağa inip sokağın bir ucundan bir ucuna ip gerip top oynamaya başladı. Az zamanda sokakta kim var kim yok herkesi öğrendi. Kapı vurmadan o eve bu eve girip oturdu. Kimi gün sokağın çocuklarının başına toplayıp onlara hikayeler anlattı. Kimi gün delikanlılarla bir uçtan bir uca top koşturdu. Bir kaleci olup kuş gibi uçtu, bir topu kafasının üstünde hoplattı. Olmadı dizine indirdi. Huvat garip sesler, çığlıklar atarak sokaktaki herkese ikide bir merakla camlardan dışarı uğratan damadını "Allah bize bir damat verdi ki tam verdi kız" diyerek güle güle seyretti. O gülerken damadı göze gelecek, gönlü bir başkasına akacak diye Atiye'nin aklı gitti. Ama oğlan sokaklarda koşup bağırıp geldi. Nuber'in gözünün içine gözünü verdi. Sesi yüreğinden kopup ağzına geldi. Nuber dedi, başka bir şey demedi. Damadını kızının başında elinde tarakla gördükçe Atiye'nin yüreğine soğuk sular serpildi. Ama çok geçmeden damadının girişinden çıkışından, kendini olur olmaz şeylere verişinden Atiye onun Huvat'ın huyundan huyu olduğunu bildi. Bu oğlan kızıma eziyet koymaz çektirir diye notunu verdi. Demedi demeyin diyerek duvarın bir köşesini çiviyle deldi. Daha o ben ölür giderim bu delik benden size hatıra kalır demeden damat başında top gibi naylon bir şapkayla yeri göğü kaplayan bir gürültüyle kapıya dayandı. Şapkayı koltuğunun altına alıp yukarı çıktı. Nuber'i acele yanına kattı. Kızı motora bindirip bir gürültüyle aldı götürdü. Çok geçmeden getirip kapıya zincirlediği motoru satıp yerine bu defa deniz kenarına bağlayıp çözdüğü bir kayık aldı. Nuber'i ikide bir götürüp kayığa bindirdi. Kızı denizin ortasında gezdirdi. Derken kayıktan usandı. Kayığı satıp bir kamyonet dolusu kutuyla kapıya dayandı. Kutuları tek tek taşıyıp evin ortasına yığdı. Kutuları açıp içindeki tahta demir çubukları, vidaları tüp tüp tutkalı odanın ortasına boşalttı. Eline üstü yazılı çizgili kağıtları aldı. Herkesi yanına çağırdı. Bir gece iki gece evde kimseye uyku yüzü göstermedi. O çubuğu ona ekledi, o vidayı bu demire geçirdi. Her birinin eline bir vida, bir çubuk verdi. Kimini ayağa kaldırdı, kimini yan yatırdı. Ortalıkta vida koymadı, deliklere, uyuklara taktı. Kimisi tahtadan, kimisi demirden trenler, uçaklar, boy boy uçurtmalar, otobüsler yaptı. Huvat damadının zihninin genişliğine, açıklığına şaştı. Yaptıklarına baka baka "Sübhanallah, maşallah" çekti. Atiye kahrından kimselere bir şey diyemedi, oğlanın yüzüne güldü, arkasından kara kara düşündü. O kara kara düşünürken oğlan evdeki herkesi peşine taktı. Uçaklar uçurtmalarla boş bir araziye vardı. Nuber'in eline bir uçurtma, Huvat'ın eline bir başka uçurtma verdi. Dirmit'i uçakların, trenlerin başına bekçi koydu. Seyit'le Halit'i açıklığın bir ucuna yolladı. Kendi bir başta durdu, uçakları bir hevesle kurdu, bir çığlıkla havalandırdı. Uçağın altına düştü, açıklığı bir uçtan bir uca koştu. O orada koşarken Atiye, evde gözünü damadına koyduğu çivi deliğine verdi. ''Sen beni yanılt ya Rabbim'' dedi, okuyup üfledi. Elin yüzüne koyup onlar dönünceye kadar kendini dinledi. Nuber ayağını bir çırpınma, bir çabayla nişanlısının ayağını uydurmaya çalışırken Seyit bembeyaz takma dişlerini alıp askere gitti. O gidince Atiye, ''Aramızda el var oğlum'' diyerek Mahmut'u dizinin dibine çekti. Çalışıp eve para getirme sırasının ona geçtiğini oğluna haber etti.